Murat Özsoy'la Charles.
Hayırlı cumalar, hayırlı cuma akşamları. Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjındayız. Hep bunu yapmak istedim hocam. Şöyle bir anda açayım müziği, bir anda kapatayım, bir anda açayım. Cuma, pardon, kısarken konuşuyorum değil mi? Kısarken konuşuyorum. Sizin de gülme efekti yapmanız lazım Bilgehan Başkan. Evet, ben bir şaka yapacağım şimdi, o zaman güler misiniz?
Tamam.
Cuma akşamının şarjında bitmiş pilleri şarj edeceğiz o zaman. Hiç olmadı. Tamam, normal modumuza dönüyoruz. Cuma akşamının normal şarjında bitmiş pilleri gerçekten şarj ediyoruz. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma akşamı İstanbul trafiğinde ya da kendi şehirlerinizde. Mesela Konya'da da varız değil mi hocam biz? Konya'da da çekiyoruz galiba. Konya'nın da trafiği oluyor mu mesela bu saatlerde acaba?
Oluyormuş, çok
yoğun oluyor değil mi? Konya'da da. Hemen şeye çıkan bir cadde var, Mevlana Türbesi'ne. Bilmiyorum.
Neci var orada etli ekmek için.
Oralarda büyük bir sıra oluyordur muhtemelen. Ama Konya'da düz olduğu için hocam en azından sıranın sonunu görürsün diye düşünüyorum. Bazen şey oluyor ya, İstanbul'da mesela trafik sıkışıyor. Nerede bittiğini göremiyorsun. Ve hiçbir umudun kalmıyor yani trafikte. Bir can sıkıntısı halinde gidiyorsun. En azından Konya'da baktığın zaman yolun sonunu görüyorsun. Bilgehan Başkan... Cuma akşamı hazırlıksızca kaldım Bilgehan Başkanı. Cuma akşamı plan yapmak dedin galiba Instagram'ına bakarken, orada mesajlaşıyor
evet,
muydun?
Evet, cuma günü çalacağız falan, onu konuşuyorduk ediyorduk.
Anladım. Kaşın gözünde hala telefonda, çalacakmış konuşması gibi değil. Sanki böyle bir
ya, kaçak... Business.
Öyle mi?
Business.
Sanki cuma cumartesinin programı yapılıyormuş gibi
yok, business,
geliyor.
Business.
Ya ben ne yapsam acaba bu cuma Bilgehan Başkan? Cumartesi. Yani şöyle çok çıkasım var. Böyle özgür bir
gel
şey gibi.
De.
Haydi gibi dağlara koşasım var böyle. Dağlardan aşağı la la la la şirinler melodisiyle.
Dağlara koşasın varsa dağlara koş bence.
Yani ona da üşeniyorum.
Niye havalarda, üşeniyorsun ya?
Havalar da bozdu, evimize dönüyoruz ya artık. Yani hafta sonları artık çıkmak bilmiyorum ya, bir adapte olmam lazım. Yani
atla ben
kışın,
ya.
Kışın aslında çok dışarı çıkmayı sevmem ben. Yani hava soğuk olduğu zaman ya da hava kapalı olduğu zaman. Yazları dışarıda gezen bir insanım. Şu anda kendimi böyle eve hapsedeceğim gibi duruyor yani hafta sonu için.
Tamam.
Atal hocam, senin var mı planın hafta sonu için? Cuma gününden sonra.
Yani net bir şey yok ama doldururum.
Sen de benim gibi evcilerden misin hocam? Hava bozduğu zaman şöyle çorapları çekip üzerine bir battaniye serip yatıp dinlenenlerden oluyorsun.
İlk başlarda öyle oluyor. Sonra havanın o durumuna alışınca dışarı çıkmayı seviyorum.
Evet, dışarıyı özlüyorsun değil mi?
Özlüyorum ve... O kapalı havada da dışarıda olmak da başka şey oluyor.
Çok güzel.
Oluyor.
Tamam, ben de böyle düşüneceğim o zaman. Ben de kendimi dışarıyı özleteceğim. Asosyal oldum ya da depresyona giriyoruz havalardan dolayı gibi düşünmeyelim. Biraz özletelim kendimizi diye.
Hem hava bizi özlesin hem biz dışarı evet. Özleyelim.
Yaz da bitti. Bence bugün yazın bittiğini ilan edebiliriz artık. Bunu aramızda konuşmasak da. Bundan sonra biraz daha soğuma yapar.
Havaya
ondan sonra,
gidelim bence.
Evet, ondan
sonbahar
sonra
havasına.
Sonra bir sıcak olur hocam. Şöyle bir hafta 10 gün ulan gitsek mi acaba şuradan Bodrum'a mı gitsek falan dedirtecek bir pastırma yazımız olur. Ondan sonra da artık kışı kabul edip kışla yaşamaya alışırız. Havalar bozmaya başladı ama yakın zamanda yine güzel günler gelecek diyelim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjındayız. Cuma akşamının şarjı en keyifli şarj olmakla beraber bizler için, Bilgehan Başkan, Atalar Hocam ve ben için en zor şarjlardan biri. Hocam bu yorgun insanı diriltmek çok zor şu an. Yani bu hafta insanları yordu, havaların değişimi falan filan. Bizim işimiz bugün çok zor bence.
Zor, bizim de tabii pilimiz bitiyor ama buraya
evet.
Gelince sanki böyle bir yükseliyoruz.
Ayılıyoruz. Bizim pilimiz bitmez hocam. Bizim işlemimiz bu. Şarj edeceğiz insanları. Geçtiğimiz günlerde enteresan bir habere rastladım. Ben bunu geçen gün okuyacaktım, aklıma gelmedi. Unutmuşum. İstanbul'da hocam apartman boşluğuna giren bir kedi. İlgehan Başkan, senin de kedin var evde
evet.
Yaşayan. Geçenlerde apartmanda bir olaylar olmuştu, anlatmıştın.
Evet.
Seni de ilgilendiren bir haber. İstanbul'da apartman boşluğuna giren bir kedi birkaç gün içinde Hollanda'ya uçuyormuş hocam.
Nasıl yani?
Yani şöyle bir şey yaşanmış. Bir kedicik sokaktan gelip apartman boşluğuna sığınmış. O sırada da Hollanda'dan gelen bir gurbetçi vatandaşımız kediye aşık olmuş. Ve kediyi sahiplenmiş. Şimdi birkaç gün içinde beraber Hollanda'ya gidiyorlarmış.
Şanslı kedi.
Çok iyiymiş.
Kedi gitti abi. İşte bu ya. Bu kadar
vatandaşlık
abi.
Vatandaşlık aldı.
Bu kadar abi. Bu kadar yani. İnsanlar demek
kaderinde
çok sevdi.
Kaderinde varmış hayvanın.
Varmış hocam, yani yırtısı varmış bir kedinin. Bu tabii birçok sokak kedisine umut oldu şu anda. Yani.
Bir önceki apartmana girse.
Evet. Oradan belki bilmiyorum nereye taşınır yani. Belki şeyi çıkacak oradan. Tayini çıkacak, başka bir yere gidecek falan. Kedilerinde işi zor. Yani bilmiyorum, bu Hollanda'yı tabii bilmiyor kedi ama gittiği zaman mutlu olur mu Hollanda'da bir kedi?
E tabii, bol fare de var orada oyun için.
O da var. Ya ama hocam bence kedilerin cenneti gene İstanbul'dur ya. Gider gitmez özleyecek bence.
Tabii, memleketi.
Yani kediyi götürecekler Amsterdam'a, tamam orada birkaç
dünya
gün...
Dünya kedi başkenti diyebilir miyiz
kesinlikle
İstanbul'a?
Kesinlikle hocam, kesinlikle. Yani bir kedinin yine özleyeceği yer burası abi. Vatanı burası yani sonuçta. Ama gider eğitimini tamamlar orada. Hani tuvalet eğitimi olsun, şey eğitimi olsun. Bilmiyorum, gün görmüş biri olarak inşallah gelir. Yani beyin göçü ve kedi göçü, bunlar bizim istemediğimiz olaylar Bilgehan Başkan.
Kedi göçünü kesinlikle istemiyoruz.
Kedi göçünü istemiyoruz. Bizim sokaklarımız kedilerle güzel yani. İstanbul'un en sevdiğim taraflarından bir tanesi. Yabancılar da geldiği zaman şaşırıyorlar yani. Nasıl burada sokaklarda böyle özgür, özgürlüğün ötesinde İstanbul sokaklarının sahibi gibi kediler ya.
Tabii.
Hani her mahallenin...
Yani kedisiz ben de düşünemiyorum İstanbul'u.
Olamaz yani. Her mahallenin kendi kedisi var. Ama işte demek ki içinde bulunduğumuz durumlar artık kedilerin de demek ki belini büktü ki. Farklı yollar arayaraktan. Yani apartman boşluğuna girem de Amsterdam'a uçam. Yani bir kedinin de böyle bir vizyonu var. Yazık hocam tabii ki. Yani biz de isteriz kedilerimiz gitmesin. İnşallah bir gün daha iyi şartlarda buraya döner. Yani kurulu düzenim var demez inşallah orada.
Vatanına yani, milletine hayırlı bir kedi olur.
Evet inşallah. İstanbul'u çok severim ama orada kurulu düzenimiz var demeyen bir kedi olur. Ve gittiği gibi de döner diyeriz diyelim. Diğer kedilere de örnek olmasın, kötü örnek olmasın. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Ülkemizden ilginç ve sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Teknoloji alanından bir haberimiz var hocam. Samsun'da insansı robot Festman Canik.
Nasıl yani, isim o ya?
Festman değildir herhalde, o Festman'dır çünkü Türk olduğuna göre. Samsun'da insansı robot Festman Canik Türkiye'de nüfusa kaydettirilen ilk robot olmuş hocam. Hayırlısı uğurlusu Festman Canik. Ne diyorsunuz? Yeni bir vatandaşımız oldu.
Samsunlu bir robot.
Samsunlu bir robot hocam. Doğma büyüme Samsunlu bu.
Pide ustası olarak yetişebilir orada.
Tabii, pide robotu. İlk, dünyanın ilk pide robotu Samsun'da nüfusa kaydettirilmiş.
Parmak Canik izini nasıl almışlar?
Güzel bir soru. Bunu sormamız lazım.
Evet.
Yani herhalde başka türlü
onlarda
bir...
Onlarda parmak izi yok bence. Devre izi olabilir.
Evet, devre izi ya da işte ne bileyim o metal sonuçta. O onun bir dokusu vardır herhalde falan. Bilmiyorum, biyometrik fotoğrafını çekmekte zorlanmamıştır. Yani bizim fotoğrafçıya gittiğimizde bizi fıtık eder ya böyle. Az daha başını sağa abi. Abi biraz kaldır. Kaldır şimdi.
Robot omuzlar... olduğu için tabii.
Tabii, tık ayarlıyorsun, koordinatlarını giriyor. Abi omuzlarını dik. Tak diye dikiyor omuzlarını falan yani. Şahane biyometrik fotoğrafı vardır. Yakın zamanda pasaportta verirler hocam. Gezer robotumuz. Ne yapıyor acaba Samsun'da? Samsun'da bir robotun hayatı nasıl geçiyor hocam acaba? Çok merak ediyorum.
Atakum'da geziyordur böyle. Orada.
Sen Samsun'a gittin mi?
Aynen.
Nasıl bir yer Samsun Bilgehan Başkan?
Güzel bir şehir bence. Gelişmiş bir şehir. Limanı ya. Var işte.
Marina var galiba. Marina mı var?
Aynen.
Marinası da var. Var abi.
Çok büyük bir sahili var. Böyle kumsalı var.
Yani sen mesela bugün uyandın. İşin gücün yok. Samsun'dasın. Ne yapardın hemen kalkar kalkmaz mesela?
Yürürdüm.
Bir pide yerdin muhtemelen.
Pide de yerdik.
Pide de yedin değil mi Samsun'da?
Evet.
Allah.
Balık malık yenir.
Balık da güzeldir.
Aynen.
Yani robot bundan hiçbiriye gidemeyecek. Sanayisi var mı abi? Ona bakıyor robot.
Sanayisi de var.
Organize sanayi var mı? Tamam. Var, robot var. Ona bakar abi. Robot ona bakar. Haftada bir organize sanayiye gider. Yani robot gibi yaşar hayatın diye düşünüyorum. Yani illa İstanbul'da değil yani Samsun'da güzel. Ama tabii şey de var yani robotun kütüğü Samsun olup başka yerlere de göç edebilir yani ihtiyaç neredeyse
Samsun
orada.
Samsun merkezde mi acaba yoksa ilçelerden birinde mi onu
Canik,
merak ettim.
Canik Samsun'un bir ilçesi mi acaba? Sanki Canik.
Bana öyle geldi.
Bana da öyle geldi muhtemelen öyledir. Canik'te hocam bu minibüslerin kalktığı yer var. Hemen orada bunun dükkanı var, lastikçi. Zaten robot deyince gösterirler hocam. Başka olmadığından dolayı. Peki hocam şimdi bu robot da oy kullanacak mesela. Ben bu konuda
oy
rahatsızım.
Hakkı vermişler mi?
Ben rahatsız oldum ben hocam. Yani tamam, mülteci olarak geldi robotumuz.
Ben şeyi düşünüyorum, tuvalette mesela tuvalete girdiği zaman nereye girecek?
Normal pisuvar yapacak diye düşünüyorum. Sonuçta o da yağ döküyordur en fazla yani. Yani biraz yağlayacak oraları buraları. Bilmiyorum hocam ya, oy kullanması konusunda emin değilim ya. Bir robot oy kullanmalı mı acaba? Yani robota ne oy kullan dersek onu kullanır. Yani insanlar öyle değil ya. Şimdi
bir fikri,
bilemedim.
Bir fikri olur zamanla herhalde.
Muhtemelen olur hocam.
Yani hayat şartlarında zorlanmaya başlayınca tercih ona göre olur
evet.
Diye düşünüyorum.
Allah kolaylık versin diyelim robotumuza şimdiden. Samsun şartlarında tabii güzel ve ferah bir hayat onu bekliyor. Ama kolay değil. Yani Japonya'da da nüfusa kaydettirilebilirdim diye hayıflanabilir yani günün birinde. Ah ulan be, keşke Japonya'da kaydetseler diyebilir. İnşallah demez. Samsun şahane bir ilimiz. Samsun'daki robotumuz Festman Canik abimize selamlar, saygılar.
Murat Özsoy'la Şarj.
Sarp Leventoğlu diye bir oyuncu var hocam, tanır mısın kendisini? Sarp Leventoğlu.
Evet.
Lise defteri falan vardı böyle. Liseli oynuyordu o zamanlar. O kadro ne kadroymuş ya?
Şey vardı. Mustafa Altıokların yeğeni galiba yönetmen.
Heh. O mu? Kim hangisi? Sarp mı?
Evet.
Ha, o tarafını bilmiyorum
uzun
hocam.
Uzun boylu değil mi?
Evet uzun boylu olan. Evet. O kadro ne kadroymuş ya? O lise defterini hatırlar mısın sen? Emre Altuğ falan vardı. Ben izlemezdim ama çok böyle oradan bir sürü insan çıktı yani.
Yani seyretmişliğim yok ama aşinalığım var.
O diziden birçok star çıktı yani. Kadın erkek birçok kişi ünlü oldu, yürüdü oradan. Şimdi Sarp Leventoğlu 45 yaşındaymış hocam. Ve İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmiş. Ve diyor ki 45 yaşındayım. Daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu gerçekten büyük bir lüks. Bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra 4 çeşit yemek yiyorum. En fazla 200 TL ödüyorum derken Atalar hocam biletini aldı gidiyor şu an. Hocam valizi aldı gidiyor şu anda.
Direkt yerleşmeye gidiyorum.
Datça'dır hocam ya. Ha? Yani bir de böyle bir yaşam varsa Datça cennet bir yer ama şimdi mesela biz bunu duyurduk ya. Herkes Datça'ya giderse de olmayacak, öyle bir durum var.
Yani Datça biraz ters yerde kalıyor yani, Bodrum evet. gibi olmaz gibi geliyor.
Şu dediğini bana. Mesela Trabzon'da yapamaz mıyız ya? Bilgehan Başkan senin köye gitsek, Tosya mıydı senin memleket?
200 liraya hiçbir yerde yemek yemeyiz, onun yalan konuşuyor.
O bence o haber vallahi. Eski.
Haber mi eski diyorsunuz? Tamam yemeği vazgeçelim yemekten ama daha ucuz
ben
yer miyiz?
Ben oraya takıldım.
Tosya'da daha ucuz yer miyiz başkan?
Tosya Tonya orası.
Tonya pardon, Tosya diyorum ya. Tonya. Tonya'da ucuz yer miyiz?
Yemezsin, aynı fiyatta yersin.
Yemezsin yani. Canım, İstanbul'da bir esnaf lokantasıyla Tonya'da o aynı olmasın yani.
Yani benzer olur bence, çok da büyük bir fark.
O eskiden de o farklar sanki.
Allah Allah. Tamam, Tonya'da trafik yoktur diye düşünüyorum. Var mı Tonya'nın?
Tonya'da trafik yoktur abi.
Sabah çıktın mesela. Nereye gideceksin, o da var. Trafik yok ama nereye gidiyoruz? Tonya'da mesela sen kalktığın zaman nereye gidiyorsun?
Tonyalı değil ki adam.
Abi ben Tonyalıyım da.
Tamam, Tonya'da olsan şu an, uyansan Tonya'da.
Büyük ihtimal evin çevresinde gezerdim yani, hani merkez dönerdim uzak diyorsun. Olurdu aynen.
Ha, merkezden yani dışarıda.
Merkezde yaşamıyor ya kimse öyle.
Ha, Tonya ama yeşillik işte, mi peki?
Merkez, zaten olay merkezde yaşamamak.
Evet.
Ne yapacaksın Tonya'da olsan? Bahçeyle uğraşacaksın işte. Kalkacaksın bahçeye bakacaksın. İneklere bakacaksın.
Sahile yakın mı Tonya?
Değil abi, dağda.
Sarp Leventoğlu böyle yapmış. Artık istediği her şeyi yapıyormuş. Sörfünü yapıyormuş orada. Civcivleri varmış. Civcivlerini besliyormuş falan.
Ben de şeyi görmüştüm onunla ilgili. Yani sörf yapabilmek için çocuk yapmıyorum. Çünkü çocuk yaparsam çocuğa vakit ayıramam. Onu hastaneye götürmem gerekir. Sörf evet. yapamam. O yüzden çocuk
çok
yapmak
doğru
istemiyorum.
Hocam. Ben de mesela snowboard yapmak için çocuk yapmıyorum. Snowboard yaparım bir gün diye çocuk yapmamaya karar verdim.
Yaparsın de ihtimali olur belki.
Yani olur abi, bir günden gelir birisi der ki abi kayar mısın, o yüzden çocuk yapmıyorum.
Çocuk var. Yapamam.
Yapamam abi işte yani bir gün belki yaparım diye. Enteresan bir bakış açısı hocam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Buradaki en haklı olduğu nokta trafik olmaması yani. Trafik olmadığı zaman günün sana kalıyor gerçekten ya.
Bir de
ya.
Doğanın içindesin orada. Denize yakınsın.
Evet ben, hocam.
Ben de özeniyorum öyle hayatlara ama.
Vallahi adam yaşıyor hayatını hocam. Ama bir de işi de müsait. Şimdi oyuncu adam, atıyorum 6 ay burada çalışıyor, dizide mizide oynuyor ya da bir film yapıyor. Ondan sonra gidiyorsun 6 ay takılıyorsun. Rahat da be hayat hocam. Mutluluklar dileyelim. Şey, canımız çekti. Datça'yı istiyoruz yani bir gün. Murat Özsoy'la Charles. Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjında, Cuma akşamının trafiğinde yeni bir saatin içerisindeyiz. Bir saat daha buralardayız. Şarkılar, türküler muhabbetimizde şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Atalar hocam, son zamanlarda şöyle bir sıkıntım var. Erken uyanıyorum. Saat 8'de resmen yatak beni tepiyor hocam.
İyiymiş.
Hiç iyi bir şey değil çünkü geç yatıyorum. Hatta dün daha da geç yattım. Daha erken uyanmayayım
kaç
artık.
Kaç saat uyudun?
Hocam 4'te yatsam 8'de kalkıyorum ya. Bu 8'de kalkma olayı neden oluyor acaba? Biri mi dürtüyor beni ben uyurken?
Biyolojik bir şey belki.
Ne oldu ki hocam, benim biyolojim ne değişti yani bu kadar zamandır. Ya hocam birkaç defa melatonin diye bir şey aldım. Bu gıda takviyesi olanlar var ya, uykunu iyileştiriyormuş falan, güzel.
Melatonin ama aynı zamanda gün ışığında uyanmanı da sağlayan bir şey olduğu için gün ışığını gördüğün anda sen çat diye ayağa kalkıyorsun demek ki.
Evet.
Şu an şok oldu, bana bakıyor ne diyor bu çocuk diye.
Şu anda. Peki bir dakika, gün ışığında olduğumu benim gözlerim kapalıyken sensörüm mü var benim acaba?
Çocuğunu anlıyor, alıyorsun o günü, gün ışığını.
Bir şey söyleyeyim, evet. Benim perdelerim kapalı. Zifir zindan bir yerde uyuyorum ben.
Gerçekten mi?
Sıfır. Yani benim odada öyle bir şey yok.
Biyolojik saatin demek.
Biyolojik saatimin alarmını yanlışlıkla kurmuşum. Nereden kapanıyor bu? Bunun settingsi nerede abi?
Melatonini kes abi.
Kestim. Bir haftada melatonin de kullanmıyorum. Bir şey de kullanmıyorum. Sabahın köründe kalkıyorum hocam.
Etki bak, sürüyor demek ki.
Yalnız şöyle bir sıkıntı da var. Diyelim ben normalde sabahın köründe uyandım. Şöyle bir sağa doğru dönerim, bir de sola doğru dönerim. Yorgana bir silkeler gene uyurum. Onu da yapamıyorum. Çok dinç bir şekilde uyanıyorum. Yani vücudum diyor ki kalk güne başla. Bazı zamanlar diyorum ki hadi vücudum tamam okey. Hadi başladım güne diyorum. Ne yapacağım hocam, ben ne yapacağım bilmiyorum. Sabah insanı değilim ben ya. Yani 8'den saat 1'e kadar ne yapılır hiçbir fikrim yok hocam benim.
Sahile yakın oturuyorsun.
Evet.
Çık aşağı yürü biraz.
Ya onlar işte hep sanki daha ilerleyen saatlerde. Yani o saatlerde hep uyunur gibi geliyor bana.
Yok, o saatte yapacaksın aslında.
Alışmam lazım artık, yeni şeyler bulmam lazım. Sabah erken kalkıp işi olmayanlara tavsiye verecek.
Sabah biraz iş yapıp öğlen bir şekerleme yapabilirsin, yarım saat.
Evet. Home office'te çalışan mesela birileri bunu, beni anlayabilir. Erken kalkıp hiçbir şey yapmayıp sadece bilgisayarın başında oturan insanlar varsa bana tavsiyeler verebilir mi acaba? Ne yapabilirim yani? Saat 8'den 12'ye kadar mı eğlenmem lazım? Bir şekilde orayı doldurmam lazım hocam. Gece geç yattığımda da sabah kalkmak biraz sıkıntı yani. Aslında 4 saatte uykumu almış gibi oluyorum ama emin de değilim yani. Hep o arada bir yerde kalıyorum. Yani bir saat daha uyusaydım şahane olacaktı.
Sonrasında
gibi.
Çıkar o uyku.
Şöyle bir sıkıntı oluyor hocam. Mesela diyelim 8'de uyandım ya, bir dolanıyorum, hadi güne başlayayım diyorum. Sonra bir saat sonra yok ben yatıyorum abi deyip yatıyorum.
En kötüsü o.
İşte ondan sonra o gün lanetli bir gün. Bir daha da ayılamıyorsun yani. Çok yok, tehlikeli bir uyku.
O doğru hareket değil.
Evet, artık galiba vücudumu kış saatine göre, demek ki yeni şartlarım bunlar, buna göre adapte etmem gerekiyor. O zaman bana önerileri olan varsa, sabah kalkıp işsiz güçsüz dolaşan bir insana önerisi olan varsa Instagram hesabımızdan yazsın, Murat ZS'ye bekliyoruz.
Murat Özsoy'la Şarj.
Japonya prensesi Mikasa Türkiye'ye gelmiş.
Futbol topu değil mi o ya Mikasa?
Bana da, hocam prensesmiş ya, koskoca prenses kardeşim. Ve gelmekle de kalmamış hocam. Anıtkabir'i ziyaret ederken parmağında, tırnağında bir detay dikkat çekmiş. Türk bayrağı yaptırmış ojeyle. Parmaklarına ojeyle Türk bayrağı sürdürmüş. Bu Japonların Türkiye hayranlığına bayılıyorum ya.
Eskiden daha çoktu.
Şimdi de var demek ki hocam. Bak, bir Japonya prensesi geliyor. Yani bazen şey yapıyorum. Acaba biz bu insanlara ne ettik yani? Bu kadar iyilik yaptık mı? Hak ediyor muyuz bu sevgiyi diye. Bu Japonlardaki Türk sevgisi çok güzel bir şey.
Yani kültürel olarak da yakın hissediliyor herhalde. Dil de şey, ortak bir şeyden çıkmaymış galiba Türkçe,
evet,
ile Japonca.
Yani şu an baktığın zaman en ufak bir alakamız yok.
Yok.
Ne tip olarak ne dil olarak, ama mazide bir şeylerimiz varmış hocam.
Evet.
Evet. Japonya'nın prensesi varmış, bir de bunu öğrendik mesela. Japonya'nın prensesi. Yani hala...
Sembolik 2000... galiba o işler orada.
Hocam sembolik membolik. Yani bana desen ki ben mesela işte atıyorum nerenin olsun, dandik bir ülke söyleyelim mesela. Burkina Faso'nun prensesiyle beraberim falan desen. Havan olur hocam şimdi, yanlış anlama. Yani herhangi bir prensesle. Yok mudur ya? Yani şu an mesela benim en azından talip olabileceğim ayarda bir prenses bulamaz mıyız hocam? Dandik yani, bir ülke ya, dandik. Vallahi
prens
çok aramıyorum.
Prens olmak istiyorsun. Prens olmak istiyorsun.
Prensesle yani. Evlenirsem ne oluyorum acaba?
Prens olursun.
Evlenirsem.
Prens, ne olacaksın?
Ama prens sanki kralın oğlu gibi ya.
Aa, doğru doğru.
Yani bu iç prens.
Kayınço
iç
falan öyle bir şey mi?
Bu güveys. Prens değil, güveys oluyorum
niye
ben hocam.
Niye ama şey... Ya kral olamadı tabii İngiltere'de evlendiği için.
Vallahi hiç takip etmedim kraliyet mevzularını. Ama düşünüyorum yani, hani normal bir kadınla evlenmektense hani prenses bir kadınla, gerçek bir prensesle evlenmek. Acaba prenses kadınların da prenses tripleri var mıdır? Bazı kadınların böyle prenses trip oluyor tabii, ya. Yan başta, evet. Sen biliyorsun galiba, hemen güldün.
Evet. Bazılar Label C5'in parçası geldi.
Parçayı bilmiyorum ama bazılarının böyle gereksiz bir prenses yapıntılığı oluyor. Sen yaşadın mı hiç öyle
prenses
insanlarla beraber?
Prenses olmak istiyorsan o zaman prenses gibi davran.
Evet. Çok prenses gibi davranırlarsa da bu sefer prenses olduklarını zanneden, prenses olmayan insanlar da olabiliyorlar, ama öyle bir sıkıntı da var.
Evet. Küçük krallıklar içinde prensesler yetişiyor, evet.
Herkesin kendi dengesini, ayarını bilmesi lazım. Herkesin prensliği, prensesliği kendine bence. Bak mesela koskoca Japonya prensesi Türkiye'ye gelirken Türkiye bayrağı, Türk bayrağı çizdiriyor mesela parmağına. Şimdi prenses budur işte bak. Ne kadar böyle şey yani, böyle bir jestini de yapmış, kibar nazik bir hanımefendi. Kaç yaşında acaba Japonya prensesi diye bakıyorum, biraz... yaşça büyük gibi gözüküyor ama...
Kraliçe
olsun.
Olacakmış.
Olsun. Ya hocam ben yapamam onu kraliçe. Yani vaatlerim arasında o yok. Yani ben çünkü bir şeyim. Lowborn. Yani hani böyle ne derler ona bilmiyorum, hani onun şeyi var mı? Hani soysuz demek istemiyorum da, hani soyluların olduğu bir dünyada. Umut Fakir'in dünyası. Şimdi coğrafya kitabına bakacağım. Atlas'a bir bakalım. Yani şöyle prenslikle, prenseslikle yönetilen... sembolik de olsa bir yerde prensi
ama
prensesi olan.
Ama canın da tehlikeye girebilir biliyorsun. Oralarda böyle bir anda hızlı değişebiliyor ya. Hani
evet.
Saraya girip.
O da kısmet artık hocam yani. Prensesle evlenmişiz, darbe olmuş. Artık olsun, teslim
yani
ederim.
Daha böyle garanti bir ülkede tercihlerini yapsan daha iyi olur.
Hocam şöyle bir prensesle
evlenip... Danimarka falan gibi mesela.
He, Danimarka'nın da vardır prensesi
bence.
Var
oralarda var. İsveç kralı falan var. Biliyorum.
Ama talibi çoktur hocam Danimarka.
Hiç belli olmuyor ya.
Ya yani... ben şöyle 5000 nüfuslu falan bir yer hocam. Ama çok da rekabet istemiyorum.
Ama şey yapıyorlar yani halk kesiminden biriyle evlendikleri zaman o prenseslikleri düşüyor gibi sanki. Öyle bir şeyler
var. Hayda biz niye geldik abi o zaman? Düşünsene imzayı attık. Tebrik ederim prensesiniz düştü.
Düştü.
E olur mu abi ben niye geldim o zaman? Düşük bir prensesle asla. Asla kesinlikle.
Yani iyi araştır o yüzden.
Hemen araştırıyorum hocam. Şu anda başlıyorum çalışmaya. Murat Özsoy'la Charles. Trafik saatinde trafikten bir haber veriyorum o zaman. Hocam Kütahya'da çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine, bir de aracın da sahibi de varmış, 276.344 lira ceza kesilmiş hocam. Çakarlı abimize çakmışlar sonunda.
İyi olmuş.
Çakmışlar arkasına geçip çat çat çat çat çat, onlar yapıyor ya hocam. Arkasına geçmişler çat çat çat çat çat çat, 276.344 lira ceza kesilmiş.
Çok iyi bir ceza olmuş.
Çakarlı bir adama az bile çakmışlar diye düşünüyorum hocam.
Sanki azaldı değil mi trafikte?
Azaldı. Niye azaldı ya acaba? Da... Cezalar mı caydırıcı oldu acaba?
Olabilir.
Muhtemelen.
Bir
ara
çok
basit.
Fenaydı ya.
Bu kadar basit. Yani çakar takan bir adam kendini çakarlı bir insan olarak görüyorsa, yani öyle bir, o bir mevki ise, o bir hiyerarşik bir yapıda bir üst seviye ise, 276 bin lira kor mu konmaması lazım. Yani çakarının o, da parası kardeşim ne demek
o
yani.
O işi göze almıştır herhalde.
Almış. Bence çakar takmayı hak ettiğini düşünen bir abimize bu yakışırdı. Kardeşim ben çakarımı takarım. Çakan çaksın 276 bin mi? 576 bin, ben bunu takarım.
Çakılmalı da zaten.
Çakılmalı da hocam. Çakılmalı da. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela ben insan olarak nasıl bir dürtü bu? Mesela bana şimdi desen ki gel Murat'cığım senin arabana çakar takalım. Neden abi? Trafikte milletin kışına girersin, tık tık tık çakarsın, yolu açtırırsın desen tüylerim diken diken olur. Yani ben kalkacağım bunun için, seninle bir gün buluşacağım, sanayiye gideceğim, çakar alacağım, takacağım. Organize bir kötülük, bunu niye yapar bir insan?
Bir de yani evet trafikte yardır yardır sağdan gideceksin, emniyet şeridine gireceksin, insanların
yani
evine gireceksin.
Bu nasıl bir kafa yapısı acaba? Mesela neden insan böyle bir şey yapmak ister? Kendini önemli gördüğü için mi? Yani bir de bunların tipine falan baktığın zaman da bir palyaço gibi giyimleri var hocam bunların. Böyle dar dar pantolonlar falan, böyle bir kabadayı kabadayı bir hareketler falan. Garip insanlar hocam. Çakarlı insanın çakarından ben tipini anlıyorum. Tipi belli oluyor yani. Çakarını çakma şeklinden belli oluyor. Güzel bir ceza olmuş bence bu. Bundan sonrası da artık diğer çakarlılara nasip olur inşallah
nasip
diyelim. Çakarlılara selamlar. İnşallah bir gün çakılmadan çakarınızı çıkarmaya, çakarlığını çıkarırken çaktırmadan evet geçmiş olsun. Murat Özsoy'la Şarj. Cuma akşamının şarjının sonlarına doğru gelirken enteresan bir araştırmayla karşı karşıyayız. Şimdi burada iki erkek var. Erkek Bilgehan Başkan ve erkek Atalar Hocam var yan yana. Şimdi bu bir anket gibi bir şey herhalde hocam, bir araştırma. Erkeklerin %50'sinin yaptığı bir şey hakkında ya da yapabileceğini zannettiği bir şey hakkında bir soru soracağım.
Acaba?
İkinizden birisi evet ben yaparım diyorsa bu araştırmayı doğrulayacağız.
Uçak indirmek.
Evet. Nereden bildin?
Ben yapabileceğimi düşünüyordum çünkü.
Allah Allah, daha soruyu sormadan nasıl bir adam bu ya? Hocam erkeklerin %50'si çok acil bir durum olduğunda, gerçekten hayat memat meselesi ise ki zaten o yüzden uçağı indirecek bir durum oluşabilir ancak ve ancak. Diyorlarmış ki ben uçağı indiririm.
Yani
böyle bir...
indirmeye çalışırım ben de. Yani bekleyip ölmeyi beklemektense indirmeyi tercih ederim.
Ben de öyle.
Sen ama indirmeyi tercih edin demiyorsun. İndiririm gibi düşünüyorum.
İndiririm
diyorsun.
Telefonuma bir tane şey kaydettim. Orada bütün tuşların ne işe yaradığını...
Hangi
biliyorum.
Uçağın? Mesela Airbus var, Boeing var, 377 var, 642. Yani hangisi?
Benzer şeylerdir ya falan.
İnsanlar pilotların yaptığı işi çok kolay görüyorlar hocam.
Yani şöyle 100 kilometre giden bir arabayı kullanabiliyorsam 708 kilometre hızla ya da daha fazla bilmiyorum. Uçan bir uçağı da
kullanabilirim
herhalde.
Bravo hocam. Ben hayatımda böyle güzel bir denklem. Yani şu an Aristo'nun mezarında böyle 8 takla attığı bir an yaşıyoruz.
Hayır, şunu düşünüyorum. Eğer bana öyle bir şey düşerse...
Düşer yani, bir gün diyelim. Düştü diyelim.
Ölmektense bunu denemeyi tercih ederim. Bütün şartları da zorlarım.
Yani şey gibi düşünüyorsun. Kaderimizde öleceğimize herkesi ben öldüreyim. Sorumluluğu ben alayım. Madem yani. Öleceğiz ben çakayım uçağı dersin diye düşünüyorum. Hocam ben kendi şahsi yorum yapabilir miyim? Şimdi iki erkek var burada. Bu anket, bu araştırma doğrulandı bu arada. Birisi indiririm diyor. Birisi de... Vallahi çok talep olursa, yani görev verilirse tabii ki, görev gelirse çekinmem diyor indirmekte. Ben de diyorum ki indiremeyiz bence. Bana göre indiremeyiz. Ama bizi de genel olarak pilotların mesleğini, pilotların yaptığı işi böyle küçümsemek gibi. Yani araba kullandığımız için ya da motor kullandığımız için uçağı da indiririz.
Şöyle
ya da oyunlardan.
Şöyle tipler var ama simülasyon oyunları oynayıp böyle gerçeğe yakın onların indirebileceğini düşünüyorum. Çok meraklıları
var. Öyle dediler var hocam, evet.
Arkadaşlarımdan da olanlar var biliyorum. Onlar benim, indirebilir gibi geliyor bana.
Benim kuzenim simülasyon bağımlısıydı. Günlerce evinde oynardı. Pilot oldu şu anda. Katar hava yollarında pilot. Hı hı.
Bence zor olan kaldırmak.
Evet. Ama kaldırırken kimse sana gel kaldır demiyor zaten.
Ama işte çünkü kaldırıyorken böyle açman gereken tuşlar var. O var, bu var, şu var. Böyle indiriyorken en azından böyle bir... Aynen böyle aşağı doğru yönlendiriyorsun. İşte. Sağ tarafta bir şey var. Böyle geri itince yavaşlıyor. İleri itince motor
tamam,
hızlanıyor.
Bilge... Hepsini söyleme de herkes yapmasın. Öyle bir şey değil. Senin mantığın şu. İnerken o düğmeler hangisini açtıysan kapatacağım.
Ama şöyle seni biri yönlendirecek sonuçta orada. Şimdi sağda bir şey görüyorsun, ona dokun. Hmm. Buna bas, sonuçta kuleyle konuşuyor oluyorsun.
Evet.
Yani kule, çok... Kuleye bağlanmak da bir meseleymiş
tamam,
bu arada.
Tamam yönlendiriyor seni işte. Bir şekilde bağlandın.
Evet. Hocam vallahi demek ki Türk erkeklerinin özellikle bir fantezisi var.
Ya bu bizim şey tabii, her şeyi yapabileceğimize inancımız var ya bizim.
Evet, böyle boş bir özgüvenimiz var.
Ben özellikle uçak indiriyorum.
Ben mecbur kalırsam ama dedim yani.
Evet.
Oturup bekleyeceğime
tamam,
bir şey yapmaya indiririm. Çabalarım. O da evet indirmeye çalışırım.
Evet. Yani tek başına kalman lazım.
F-16 pilotu arkadaşım var, onu ararım en kötü.
Ben bir şey söyleyeyim mi? F-16 pilotu da mesela normal bu uçağı indirirken bir tereddüt yaşar diye düşünüyorum. Vallahi bu anket doğru çıktı benim anladığım kadarıyla. Ama o zaman şöyle yapmamız lazım. Bizim hepimizin Türk erkekleri olarak boş zamanlarımızda uçak indirmeyle ilgili. Yani kaldırmak kalkar bir şekilde. Yani basıyorsun gidiyor. Kanatların altına hava giriyor. Bunu biliyoruz. Yukarı çekiyorsun kolu. Bu kadar. İndirirken de işte bunun prosedürünü
en
öğrenelim.
En zoru indirme ve kaldırmaymış. Yani en riskli olan kısım uçak evet. yolculuğunda inerken ve kaldırırken.
Evet. Havada gidiyor dümdüz. Biz öyle düşünüyoruz. Ya pilot ne yapıyor ki abi? İndiriyor, kaldırıyor. Ondan sonra havada yatış. Çay söylüyor, kahve söylüyor. Böyle
yok,
bakıyoruz.
Yok, risk açısından söyledim.
Evet, doğru hocam. Allah utandırmasın hocam. Bir gün başına inşallah başımıza gelmez de.
Gelmesin, gelmesin.
Başımıza gelse de Allah utandırmasın diyelim erkeklerin %50'sine. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma akşamının şarjında Samsun'a pek çok selamlar gönderdik. Yine Samsun'dan bir haberimiz var. Samsun'da bir şeyler oluyor arkadaşlar. Samsun'da enteresan şeyler oluyor galiba şu anda. Samsun son derece fantastik bir ilimiz.
Atak'ta.
Son derece fantastik bir ilimiz ya. Bak mesela ne olmuş hocam? Rüyasında define gören kadın, oğluyla beraber 5 katlı apartmanın altında tünel kazarken yakalanmış hocam. Bunlar köstebek gibi. Apartmanın altını oymuşlar da oymuşlar hocam. Bir girmişler aşağıya. Ay anam vay ki ne vay. Vay ki ne vay. Bunlar otopark inşa etmişler hocam apartmanın altına.
Ciddi mi?
Evet, teyzem çünkü rüyasında define görmüş. Oğlu da gaza gelmiş. Demiş ki zaten iddia kovalıyoruz. Hani olursa böyle zengin oluruz diyerekten kazmayı küreyi almışlar. Günlerce apartmanın altına tünel kazmışlar. Sonunda yakalamışlar.
Bir azim var. Yani.
Evet. Şimdi apartmanın altında define olması... Biraz zor ihtimal hocam. Yani orada şimdi kepçeler kazıyor. Düşündüğün zaman. Yani
bulan hani, bulmuştur.
Evet yani şehirde bulvarın ortasındasın. Minibüs geçiyor önünden. Orayı internet için kazmışlar. Kanalizasyon için kazmışlar. Oradan işte temelini atmışlar. Orada define bulmak biraz zor yani. Orada bulacağın define en fazla oradaki ustaların çalışırken unuttuğu 1 litre kola. 2,5 kola olabilir yani. Başka ne definesi olacak? Ama eskiden bu define olayları daha fazla gündeme geliyordu.
Bazı insanlarda böyle... Atıyorum rüyası olur, bir astrolojik haritası veya buna benzer şeylerde inandığı şeyin peşinden gitmesine çok şaşırıyorum. Nasıl bir zihin yapısı, çok merak ediyorum motivasyonlarını.
Hocam öyle rüyalar sanki diğer rüyalardan ayrışıyor. Benim mesela çok yok ama bazı rüyalar ulan bu bir şey işaret dediğin
yani
rüyalar oluyor mu?
Şizofrenik bir şey de bağlantı da varmış gibi geliyor bana.
Evet. Sen hiç böyle bir ilginç bir rüya gördün mü? Seni gerçek hayatında bir hamle yapmaya iten bir rüyan oldu mu hocam?
Yani etkileyen oldu günlük hayatımda.
Ama bir şey yaptın
ama
mı kaldı?
Yok yani öyle bir aksiyona geçiren bir şey olmadı. Ama şu oldu. Yani bir iki gün etkisinden kurtulamadığım rüyalar oldu. Yani
evet.
Hani 200 senede bir görüyorum belki böyle.
Evet. Yani teyzem define görmüş. Buna güvenip mesela altını, evin altını oymak bilemedim. Bilgehan Başkan, define işleri sizin oralarda oluyordu eskilerden. Oralarda böyle şeylerde kaçak kazılar falan yapıyorlardı insanlar ve oradan bayağı bir haber çıkıyordu. Bir de Trakya tarafında vardır hocam böyle define şeyleri, çok efsaneleri.
Çok iyi biliyorum, çok iyi
orada
biliyorum.
Kazmışlar, gömü bulmuşlar işte oradan zengin olmuşlar falan, bilmiyoruz tabii bunu doğru
mu değil mi? Bir tanıdığımız vardı,
bizi
tokatlamaya çalışıyordu. Yani bir yerde işte bir gömü bulduk, onu çıkartacağız ama önce bize şu kadar para lazım. Ama ya. Dediği rakamlar gerçekten böyle çok uç noktalarda. Evet. Çok hocam, inanarak söylüyor. Bağlantıları olduğunu söylüyor ama
sizi kazmaya çalışıyor
bunun
ama.
Bunun için de bir paraya ihtiyacı olduğunu.
Evet. Sonra ya, vermediniz ya, tabii.
Ya, tabii canım, öyle bir para yok zaten ama bahsettiği paralar da böyle öyle böyle değil yani.
Allah Allah. Hazineye de değil yani, haritaya veriyor parayı.
İşte harita mıdır, hazine midir? Yani o işlemi yapması ya da o izinleri almasıyla alakalı mı bilmiyorum.
Eskiden
ama
İstanbul'da olurmuş hocam, böyle defineciler filmlerde falan kaldı şimdi. Beyazıt falan taraflarında hazine haritası satarlarmış birbirlerine falan, böyle ararlarmış bulurlarmış falan. Yani hazine haritası da enteresan bir şey tabii ki. Yani onu gerçi şifreli falan çizmişlerdir. Vardır illaki böyle şeyler ama artık tokatçılarımız da eskisi gibi fantastik değil. Yani daha ne güzel başka, mesela adam geliyormuş abi, bak hazine haritası sanki Indiana Jones gibi yani. Sana bir umut satıyor, seni tokatlıyor ama bak ne kadar güzel böyle sinematik bir yönden tokatlıyor seni. Şimdi geliyor adam, hiç olmayan bir şey NFT satıyor, öyle tokatlıyor mesela. Elinde tutamadığın bir şey. En azından ceylan derisi bir haritan var dersin.
Yani
mesela,
evet.
Mesela. Ya bu da bitti artık. Bizden sonrakiler için böyle bir şey asla olmayacak. Kimsenin evinde para bile yok. Herkesin banka hesapları var. Define falan bulamayacak insanlar. Gerçi yastık altına falan altın saklayanlar var hocam. Gün gelince belki küplerin içine gömüp, bilmiyorum kim hangi akıllı böyle bir şey yapmak ister ama.
Var tabii canım, eskilerde özellikle var.
Evet, eski hikayelerde kaldı. Samsun'da da böyle bir macera yaşanmış. Teyzemiz kazmış bir şey de bulamamış. Geçmiş olsun diyelim. Dikkat edelim, evlerin altına oyabilir komşularımız.
Murat Özsoy'la Charles.
Bir haftayı daha bitirdiğimiz için kıvançlı, gururlu, onurlu ve mutluyuz. Hepimiz için geçerli. Bir haftayı da hayatta kalarak bitirdik, buraya kadar geldik. Artık cuma günü bitiyor. Cumartesi, pazar eğleneceğiz, dinleneceğiz. Önümüzdeki haftaya bomba gibi başlayacağız. Atalar hocam, bu haftayı bitirdik. Bir yorumun olacak mı bu haftayla ilgili?
Çok güzel bir haftaydı. Ben çok keyif aldım programdan.
Bence herkes de keyif aldı diye düşünüyorum. Bilgehan Başkan, sen bir şey demek ister misin?
Yani programın dışında şükürler olsun ki bu hafta bitti diyorum.
Evet, pek çok insan da şu anda bunu söylüyor bence. Umarım diğer haftamız bundan çok çok çok çok çok çok daha iyi olur. Bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine hafta içi her gün 18'den 20'ye Şarj burada olacak.
Murat Özsoy'la Şarj.